Ayrım 14, sayfa 133. Doktor Gross o akşam döner dönmez onu buldum. Ertesi gün bir gezi için izin istediğimi söyledim. Hı, elbette olur. Ruhsal durumu ona uymayacak kadar düşünceli ve sakindi. Serüvenin umduğun gibi iyi geçti mi? Diye sordum. Elbette ki geçmedi oğlum. Ama benim durumumda bile, yani bütün bu işler son derece klinikleştiği zaman bile yine de umut diye bir şey kalıyor. İnsan ne olacağını önceden bilse bile o umudu gerçeğin tekrar tekrar yıkmasına yine de engel olamıyor. Seyahatin seni pek dinçleştirmiş gözükmüyor. Yo, kendine göre fena sayılmazdı, canlıydı. Epey yenilik de vardı içinde. Bu serüvenlerin beni dinçleştirmesini, tazeleştirmesini bekliyor değilim. Duygusal bir gerek bu tür bir şey. Romantik şairlerin özlemini çektiği şeyleri kaçırmışsam bile değeri olanlardan bir şey kaçırmadığımı kendi kendime kanıtlamak. Evet, demek sen Treville'lerin çimende kahvaltı seansına katılacaksın ha? Toplan, kırlara doğru yola çık öyleyse. Sence akıllıca bir şey mi bu? Akıllıca mı? Diye güldüm. Amma garip bir söz. Seni tedirgin eden ne? Etli suratını ovuşturdu. Derin derin içini çekti. Otur da sana birkaç dakika bilgece öğütler vereyim. Bak, eğer niyetin bana... Otur. Sesindeki kesin ton beni emre uymak zorunda bıraktı. O masanın çekmecelerinde ara sıra içtiği siyah Rus sigaralarını ararken bana söyleyeceği, alışılmadık şeyi nasıl ifade edeceğini düşünmek için vakit kazanmaya çalışıyormuş gibi geldi bana. Ah, işte buradaymış, hay Allah. Bu sigaraları öyle kurmuş ki sanki rahibe şeyi, yüreği. Paketi tekrar çekmeceye fırlattı. Evet, söyleyeceğimi mümkün olduğu kadar basit biçimde söyleyeyim. Çünkü konuya giriş için uygun ve zarif bir yol bulamıyorum. Dün gece yanımdaki arkadaşlarımla küçük bir partiye gitmiştim. Pek şen bir partiye. Bol kahkaha ama altı kof. Paris'ten buraya tatile gelmiş bir adamla çene çalarken Sally'de doktorluk yaptığımı söyledim. Adamın yüzü anlatacağı müthiş bir dedikodu varmış gibi aydınlanıverdi. Orası Treville'lerin taşındığı kasaba değil mi? Diye sordu. Daha doğrusu taşındığı demedi de kaçtığı dedi. Gerçi benim dedikoduya pek merakım yok ama senin dostun ve yol göstericin olarak görevimi hatırlayınca yo, suratındaki o alaycı ifadeyi kelimelere dökmeye kalkışma lütfen. Her neyse, adamın dediklerini dinledim. Çirkin bir hikayeydi. Açıkça ifade etmek gerekirse görünüşe göre senin küçük hanımın babası Paris'te bir genç delikanlıyı vurmuş. Parlak bir gelecek vadeden, iyi aileden bir genci. O genç, ne diye ayağa kalktım. İnanamıyorum. Ne diyorsun sen? Dur, sakin ol. Olay şanssız bir kazaymış tabii. Gazetecilerin ilgiyle izlediği ayrıntılı bir sorgulama sonucunda Treville kasıtlı hareket etmiş olma isnadından tümüyle sıyrılmış. Anladığıma göre bu delikanlı evlerine sık sık ziyarete gelen biriymiş. Treville'lerin genç kızına yanık olduğu dilden dile dolaşıyormuş. Delikanlı bir gece geç saatte kızla randevulaşmış. Ya da randevulaştığını sanmış. Bahçede sessizce ilerliyor, herhalde eve gizlice girecek bir yer arıyormuş. Doktor Bruce elini havaya kaldırdı. İtiraz etmeye kalkışma. Ben Bayan Treville'in kişiliğini ilgilendiren bir şey söyleyecek değilim. Yalnızca olayı bana anlatıldığı şekliyle sana yansıtmaya çalışıyorum. Evet, gerisi oldukça basit. Bay Treville bu genci hırsız sanıp vurmuş ve öldürmüş. Sorgucular onun anlattığı hikayeyi çürütecek kanıt bulamamışlar. Ama Kulak gazetesi tabii olayı kendi açısından başka türlü yorumlamış. Namus uğruna öfkelenen baba falan filan. Onlara daha yakın olan dostları kızın o gençle kaçmasının bu olayla engellendiğini öne sürmüşler. Benimle konuşan adam kendisinin buna pek inanmadığını alaycı bir ifadeyle açık açık belirtti. Hepsi aşağı yukarı bu kadar. Yasal patırtı sona erer ermez Treville'ler oradan ayrılmışlar. Paris'ten mümkün olduğu kadar uzağa kaçmışlar. Kaçabilecekleri en uzak yerde Sally tabii. Hem coğrafi hem kültürel olarak. Umarım anlıyorsundur. Sana bunları anlatışımın tek nedeni bilmen gerektiğine inandığım için. Dinlerken can sıkıntımdan odasının penceresine doğru yürümüştüm. Karanlık bahçeye bakıp duruyordum. Duyduklarım beni öylesine etkilemişti ki anlamaya ve kabullenmeye öyle büyük çaba harcıyordum ki evet bunu anlıyorum diyebilmem için aradan epey süre geçmesi gerekti. Burnumu soktuğum için alınmış ya da kızmış değilsin ya. Başımı iki yana salladım. Yo, hayır. Bay Trevil'in yaptığı savunmadan neden kuşku duyuyorsun? Duyduğumu nereden çıkardın? Sözlerine başlarken bana acaba Trevil'lerle Alas'a gitmek akıllıca bir şey mi diye sormuştun da. Doktor Gross bir an sessiz kaldı. Evet öyle dedim, dedi. Sonra da sustu. Başımı çevirdim. Tanrım, ne çok acı çekmiş olmalılar. Gazeteciler, o fısıltılar, toplumdan ayrı tek başlarına yaşamak istemeleri boşuna değilmiş. Dedikodulardan ne kadar rahatsız olduklarını düşünsene. Zavallı Katya. Herkese karşı o uzak, kapanık davranışlarını açıklamaya yetiyor bu durum. Belki, belki. Ama yine de bazı noktaları açıklamaya hiç de kâfi gelmiyor. Örneğin neden apansız Sally'den de kaçmaya kalktıklarını açıklamıyor. Bildiğim kadarıyla burada delikanlılardan kaybolan, eksilen falan yok. Sen bile aklın aşk yüzünden epey dağınık durumda olmakla birlikte yine sağlıklı görünüyorsun. Bu şakaya alınacak bir konu değil. Yo, elbette değil. Çok ayıp, affet beni. Belki de Paris'te olan olaylardan ötürü kaçmak istiyorlardır. Sen olayı Saint-Jean'da duyduğuna göre dedikoduların onları buraya kadar izlemiş olması pek de mümkün. Evet, olabilir. Taşra dedikodularının kurbanlarına da pek acırım. Dedikodu bizim kadınlarımıza günahın tadını çıkarma olanağı verir. Kendi işleyemeyecekleri günahlar. Çünkü onları cesaretsizlikleri, hayal güçlerinin eksikliği ve fırsatsızlık engelliyor. Biz de bu eksikliklere namus diyoruz. Bir an sessiz kaldı. Sonra duraklayarak kesik kesik konuştu. Bu senin, nasıl söyleyeyim bilmem ki. Bu senin ilk aşkın mı Monjan? Cevap vermedim. Bu sessizliğinden evet anlamı çıkarmama izin ver lütfen. İşe pek ters bir başlangıç yaptın ve bunun için senin hesabına üzülüyorum. İnsanın ilk aşkı sislerle, parfüm kokularıyla dolu olmalı. Son evresi hariç tabii. Şansın iyi gitmedi oğlum. Bu tatsızlıklar daha sonraki aşklara kadar ortaya çıkmamalıydı. Bu daha sonraki aşklar kavramını anlamam, düşünebilmem mümkün değildi. Kendi sevme yeteneğimin çok yeni ama çok sınırlı olduğundan, tek aşkımın Katya olduğundan son derece emindim. O benim aşklarımdan biri değildi. Sonradan zaman bana bu duygumun gerçek olduğunu da gösterdi zaten. Doktor Gross, evet efendim diyerek sesinin tonunu değiştirdi. Bu anlayışlı dost rolüne alışkın olmadığı için epey rahatsız olmuştu. Herhalde seni dün hastoyların oğlunun kolunu kurtardığın için kutlamam gerek. Olayı birçok kaynaklardan dinledim. Ama burnun fazla büyümesin diye söyleyeyim, bu becerini bu kadar takdir etmelerinin nedeni ancak başlangıçta yeteneğinden kuşku duymuş olmalarıyla açıklanabilir. Anlıyorum. Yüzüme zoraki bir gülümseme getirmeyi başardım. Sevgili çocuğum diye omzumu okşarken Doktor Gross'un sesi içtenlikle titriyordu. Sevgili çocuğum, kendini her zaman önemsiz saymanı, yerine başkasını bulması kolay biri diye değerlendirmeni istiyorum. Birçokları gibi ben de o yazın o güzel havalarından şımarmıştım. Peş peşe güzel günlerin birbirini izlemesini doğalmış gibi, hakkımızmış gibi kabul ediyordum. Bay Trevil'in bir gün bana söylediklerini unutmuş gibiydim. Evrende değişmez olan soğuk ve karanlıktır. Işık ve sıcaklık birer kıvılcım kadar küçük ve kısadır demişti. Aynı şekilde yalnızlık ve içine kapanma da insan hayatının değişmezleriydi. Gençlik ve aşk ise geçici şeylerdi. Değerli olmaları çabucak bitmelerine dayanıyordu zaten. İnsanın kendini kaptırıp bu güzellikleri ebedi sanması çok kolaydı. Tabii sonunda bittiği zaman upuzun bir süreyi acılara boğularak geçirmek, kaderimize kalleş davrandığını düşünmek zorunda kalmasaydık. Sonunda insan imrenmelerin ve umutların etkisinde kalıyor, bunlar uzun süreli oluyor ve içimize kapandığımızda sakin kalabilmemizi bile engelliyordu. Bir de yaşın ilerlemesiyle gelen düşünceler var. Onlar tabii kendi faniliğimizi kabul ettikten sonra ortaya çıkıyor. Ama ben o yaz henüz gençtim. Dolayısıyla ölümsüzdüm. Echeverria'ya kadar olan 2,5 kilometreyi yürürken içimde ne sakinlikten eser vardı ne de kapanıklıktan. Serin rüzgarlı havanın içinden geçerek altın bir sıvı gibi dökülen bir güneş vardı. Otların, çiçeklerin kokusu çevreyi dolduruyordu. Tepede puf puf küçük bulut kümeleri dolaşmakta, kuşlar neşeyle ötmekteydi. İçimde bir gençlik ve güçlülük duygusu vardı. Hayatı kucaklamak istiyordum. Gerekirse onunla boğuşmak istiyordum. Kaderi kendi istediğim biçime yoğurmak istiyordum. O gece rahatsız uykuma dalmadan önce epey zor dakikalar geçirmiştim gerçi. Mantıksız ve uygunsuz bir kıskançlık duygusu sarmıştı benliğimi. Paris'te öldürülen o zavallı gence karşıydı bu duygularım. Bay Treville gibi kararsız, dalgın bir bilim adamının tabancasını kaldırıp birini vurabileceğini bir türlü gözümün önüne getiremiyordum. Olmayacak şeydi bu, korkunçtu. Sabah kalkıp tıraş olduktan sonra Echeverria'ya kadar olan yürüyüşüne başladığım zaman içimde günlerdir duymadığım bir rahatlık ve umut bulunduğunu fark ettim. Treville'lerin çevresini saran o karanlık gölge artık bir sır olmaktan çıkmıştı. Somutlaşmış, mücadele edilebilir bir hale gelmişti. İlk fırsatta Polly'le konuşmakta, kaçmakla bir şeyin çözülmeyeceği konusunda onu ikna etmekte kararlıydım. Nereye gitseler dedikodu nasılsa peşlerinden yetişecekti. Sonunda oldukları yerde durup saldırıları göğüslemek zorunda kalacaklardı. Kaçmakla yararsız bir zaman dilimi kazanmak, arada huzurun, istikrarın, rahatlığın feda edilmesine değmezdi. Echeverria'ya vardığımda yapacağım konuşma prova edilmiş, kusursuz hale getirilmişti ama daha adımımı hatır atmaz kendimi piknik ve şenlik hazırlıklarının akışına kaptırdım. Katya daha bana merhaba derken elime bir sepet tutuşturup onu ahıra, Polly'nin arabayı yüklemekte olduğu yere götürmemi söyledi. Daha sonra da dönüp kendisine şarabı seçmekte yardımcı olmamı istedi. Ha bir de listeyi inceleyip gözden kaçmış bir şey var mı diye kontrol etmeliydim. Yo, ondan daha iyisi atlarla arası pek de iyi olmayan Polly'e yardımcı olmalıydım. Şenlikte dans da var değil mi diye soruyordu bana. Tabii olacaktı. Her şey karma karışık görünüyor ama yine de yolunda diyordu. Bir tek son dakikada yapılacak şeyler kalmıştı tabii. Bay Treville şenliği izleyeceği için çok heyecanlıydı. Yaşlılarla konuşabileceği için de. Şu pabuçlarla dans edilir mi? Öf, sen nereden bileceksin ki? Babam da nerelerde acaba? Bu selam ve sohbet arasında o günkü çakıl taşını da kabul etti. Cebine attı. Yanağıma dalgın bir teşekkür öpücüğü kondurdu. Beni en çok memnun eden bu öpücüğü sıradan bir şey saymasıydı. Polly ahırda humurdanır ve küfreder durumda buldum. Arabayı yüklemeye çalışıyordu. Sağlam omzuna daha fazla iş yüklemeye de dikkat etmek zorundaydı. Bir yandan beyaz keten elbisesinin hayvana değmemesine de çalışıyordu. Güldüm. İşi kendim yapmak için gönüllü oldum. Buyur arkadaş dedi. Seyis işlerinde başarılıyım diye bir iddiam yok zaten. Bir seyisten partideki 3 yaşlı hanımı eğlendirmesi, bir yandan yarım düzine konuğu ağırlaması, bunları yaparken de genç kızlara espriler sunup onların sıkılmasını önlemesi beklenmez ki. Ben bunları başarmak üzere eğitildim. Herkesin kendi bir dalı var. Ben Katya'ya şarap işinde yardım edeyim. Benim alanıma daha yakın. Ata son tiksinti dolu bakışını yöneltti. Biliyor musun atları neden sevmem? Bilmiyorum neden. Durmadan dışkı atmak gibi antisosyal bir huyları vardı ondan. Atlar soylu hayvanlardır diye baş ağrıtırlar ama bu küçük kusurlarını kimse söz konusu etmez. Günün birinde kendime bir otomobil alacağım. Giderken ağırın kapısından tekrar durdu. Ama bende bu şans varken otomobilde Tanrı bilir arkasından durmadan demir parçaları döker durur. Git de Katya'ya şarabı seçmesinde yardımcı ol. Ben arabayı evin ön kapısına getirdiğimde her şey hazırdı. Ama Bay Treville bulunamamıştı. Merdivenlerde seslenip bahçeyi aradıktan sonra Katya onu çalışma odasında notlar karalarken buldu. Başında piknik için seçtiği geniş kenarlı panama şapka vardı. Anlattığına göre bir şey almak üzere çalışma odasına girmişti. Ne olduğunu şimdi hatırlamıyordu. O sıra gözü açık duran defterdeki bir cümleye ilişmiş, tabii onu okumuştu. Ve aklına o konuya ilişkin bir başka yazı gelmişti. Hemen kontrol etmesi gerekiyordu. Derken hiç farkına varmadan bir saat geçmişti aradan. Ve güneş Fransa'daki herkes her tarafta onun adına haykırır, onu çağırır hale gelmişti. Ne tatsız bir işti bu. Yaşlı adam dizginleri kendisi almakta direndi. Akşam dönerken işlerden kendi payına düşeni yapabileceğini pek sanmıyordu çünkü. Katya onun yanına oturdu. Polly ile ben de arkaya yerleştik. Toprak yoldan Alas'a doğru ilerlerken Bay Treville'in çalışma odasını yeniden taşımak zorunda kalmaktan duyduğu üzüntünün belirtilerini görmeye çalıştım ama görebildiğim kadarıyla neşesi yerindeydi. Arada sessiz kaldığı zamanlarda da tatlı düşüncelerle dolu gibiydi. Belki de unutmuştu o konuyu hepten. Unutkanlığın derecesini bize göstermek istiyormuşçasına iki kere atın olduğu yerde duraksamasına bile izin verdi. Sonra şaşkın bakışlarla çevresine bakındı. Arabayı kullananın kendisi olduğunu hatırlayıp irkildi. Dizginlere asıldı. Hayvanı tekrar yürüttü. 14. ayrımın sonu, sayfa 140.